Değerli dinleyenler, Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Genç Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Turgay Bakırtaş imzalı "Bizi Suriyeliler mi mahvetti?" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan tuhaf bir varlık. Zalimliği, bölücülüğü, vicdansızlığı genellikle kötülere ve sahip oldukları baştan çıkarıcı imkanlara bağlarız ama yeri geldiğinde çok daha küçük dünyalarımızda hiç düşünmeden acımasızlığın kitabını yazarız. Suriye'deki çok uluslu savaşın mağdurları kitleler halinde ülkemize sığınmaya başladığından beri acımasızlığın butik yüzlerine aşinayız. Son örneğini yerel seçimlerin hemen sonrasında gördük. CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Kur'an-ı Kerim öperek başladığı vazifesinin daha ilk gününde şehirde yaşayan az sayıdaki Suriyeli mülteciye savaş açtı. Yeni başkanın söylemlerine göre karşımızda şöyle bir tablo vardı. Suriyeliler kah o kurumdan kah bu kurumdan öbek öbek para alıyor, yaşadıkları şehre hiçbir fayda sağlamıyor ve oturdukları yerden nasıl da enayi Türklerin parasını yiyoruz diye Erol Taş kahkahaları atıyorlar. Mukaddes kitabımız sadece öpmek için midir ve koskoca Bolu sayıları 2000'i bile bulmayan mülteciye mi bakamıyor sorularını bir kenara bırakarak asıl tartışılması gereken noktaya odaklanalım. Neden Türkiye'de yaşanan çoğu ekonomik ve toplumsal sorunda önce ve şiddetle mülteciler ve onların ülkemizdeki varlığına izin verenler suçlanıyor? Bu sorun ülkemize ya da yaşadığımız zamana has değil. Adına ister mülteci, ister geçici işçi, ister kaçak diyelim, yabancı her zaman ve her toplumda dikkatleri uzun süre üzerine toplar. Yabancının varlığını ait olduğumuz, dahası sahip olduğumuz her şeye karşı bir tehdit olarak algılama eğilimindeyizdir. Toplumları işleyişinin olağan parçası sayılan her aksaklık, adi suçlar, ekonomik dalgalanma, küresel değişim vesaire sanki daha önce hiç yaşanmıyormuş gibi yabancının gelişine yorulur. Kendi halimizde gül gibi geçinip gidiyoruzdur ama bir sabah ne tipi, ne dili, ne de tavırları bize benzeyen bir grup insan hayatımızı mahvetmek üzere teklifsizce evimize adım atar. Burada garip olan asıl sancıyı, asıl gerginliği çekenin yabancı olduğunu gözden kaçırmaktır. Bırakın öz vatanımızı terk edip başka bir ülkeye sığınmayı, yeni başladığımız bir işte ofise ilk adımı attığımızda bile omuzlarımızda ağır bir gerginlik taşırız. Kim bana nasıl bakacak? Kendime arkadaş bulabilecek miyim? Acemice bir şey yaparsam gülerler mi? Yemekte yanlarına otursam mı gibi sorular zihnimize cirit atar. Bu gerçeğe rağmen yerli olan, yabancı olan da mutlak bir zavallılık, sürekli bir minnet hali görmeyi umar. Dik yürümesin, kahkaha atmasın, 300 liralık parfüm sıkmasın, denize girip yüzmesin ister. Yabancının kendi kültürüyle var olması kadar bizim kültürümüze uyum sağlamaya çalışması da sinirimizi bozar. Sadece evine dönsün ve bizi o gelmeden önceki mesut yaşantımızda baş başa bıraksın isteriz. Zaman her şey olduğu gibi bu mantık dışı duygularımızı da törpülüyor elbette. Ama o gün gelene kadar bizden önce defalarca tecrübe edilmiş bir durum ilk defa bizim başımıza geliyormuş gibi davranmayı sürdürüyoruz. Bu arada abartılı da olsa bazı tepkilerin çok da temelsiz olmadığını belirtmeliyim. Şu ya da bu ölçüde bir medeniyet seviyesine, iyi kötü bir şehir kültürüne alıştığımız için buna alışık olmayan toplulukların yarattığı gündelik sıkıntılardan rahatsız olmamız, bu rahatsızlığı dışa vurmamız tabiatımıza ters değil. Yeter ki bu detaylara takılıp kendimizi paralamayalım. Her ne kadar toplumsal bir sürecin doğal yansımaları olsa da bir bilinç geliştirmek ve süreci daha sakin atlatmak için güncel detayları konuşmak gerekiyor. Örneğin gerçekten de Suriyeli mülteciler Türkiye ekonomisini sömürüyor mu? Mesela Suriyelilere öncelik tanındığı için bazı haklarımızdan mahrum mu bırakılıyoruz? Altı çizilmesi gereken ilk sorun şu. devletin Suriyeli mültecilere yönelik ekonomik yardımlarına dair çok ciddi bir dezenformasyon var. İş yapmadan düzenli biçimde maaş aldıkları, onlara ödenen maaşların vergilerimizden kesildiği, istedikleri hastaneye gidip bedava tedavi oldukları, ilaçlara 5 kuruş bile ödemedikleri gibi. İnsanların böyle düşünmesi için yoğun bir propaganda yürütülüyor. Çünkü iç politikadaki siyasi rekabet yer yer ahlakı da çiğneyerek mültecileri bir silah olarak kullanıyor. Yerel seçim öncesi bunun örneklerini gördük. Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu bölgelerdeki muhalefet partilerine mensup bazı adaylar söylemlerini bu çerçeveye oturttu. İçinden geçtiğimiz ekonomik krizin etkisiyle insanları hassas oldukları noktadan yakalayıp mültecilere karşı ön yargılı olmaya yönelttiler. Pazara indiğinde soğanın kilosunun 10 liraya çıktığını gören vatandaşın bu pahalılığın bizden alıp onlara vermeleri yüzünden gerçekleştiğini düşünmesini istediler. Yazık ki kısmen başarılı da oldular. Halbuki siyasi çekişmelerin asalak olarak göstermeye çalıştığı Suriyeliler, trafik ışıklarında araba camına yapışan dilenci çocuklara indirgenemez. Bugün Türkiye'de kamplarda yaşayan mülteci sayısı yok denecek kadar az. Sığınmacıların tamamına yakını hayatın içinde kendine alan açtı, iş yapıyor, ekonomik düzenin parçası haline geliyorlar. Kısacası katma değer sağlıyorlar. Öte yandan çalışamaz durumda olanlara yapılan yardımların önemli bir kısmı Avrupa Birliği fonlarından, bir kısmı da STK'lar tarafından karşılanıyor. Devletin yaptığı yardımlarda yok değil elbette. Ama bu yardımlar yüzünden mahvolmuş bir ekonomi olduğunu iddia etmek cehaletle ya da art niyetle açıklanabilir ancak. Öte yandan ülkemizde yaşayan ve artık misafir olmadıklarını bildiğimiz Suriyeliler ekonomik olarak yük oluştursa dahi şu unutulmamalı. Mültecilik bir haktır. Mültecilik dünya üzerinde yaşayan her bireyin sahip olduğu evrensel bir sigortadır. Bugün onların başına gelen felaketin yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin, bir sabah kendimizi başka bir ülkenin yardımına muhtaç bulmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Vatanını terk etmek zorunda kalmayı hainlikle ya da ölümden korkmakla açıklayan aşırı milliyetçi söylemlerin etkisiyle bazı şeylerin asla başımıza gelmeyeceğini düşünmek saflıktır. İnsanlık tarihi bunun sayısız örnekleriyle dolu. Peki Suriyeliler vatan haini mi? Bu soruya Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan örnekler yığmadan önce şunu hatırlayalım. Eğer işgalcinin de savunmacının da niyetin de açıkça belli olduğu bir savaş yaşansaydı, Suriye'yi terk edenler için ağır ithamlarda bulunmak bir nebze anlaşılabilirdi. Fakat bir tarafta Rusya, öbür tarafta Amerika'nın, bir yandan Esed, öbür yandan İran'ın, sağında solunda PKK'dan DAEŞ'e terör örgütlerinin cirit attığı, kimin kiminle ne tür bir ittifak yaptığının bilinmediği, bizzat Suriye ordusunun kendi halkının bir bölümüne savaş açtığı, kimyasal silahların 5 atılıp 1 sayıldığı, açlığın perişan ettiği nice bölgenin bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçek anlamıyla kıyametin yaşandığı topraklardan hayatta kalma içgüdüsüyle kaçıp gelenlere vatan haini demeden önce bunu da bir düşünün lütfen. Evet değerli dinleyenlerimiz, Turgay Bakırtaş imzalı "Bizi Suriyeliler mi mahvetti?" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve değerli dinleyenler, şimdi de Lütfü Arslan imzalı "Herkesin Huşusu Kendi Rengindedir" başlıklı yazıyı sunacağız. Gözleri gök kadar derin genç içeri girdiğinde Burhan namaz kılıyordu. Sessizce bir köşeye çekildi. Elindeki kitaba dalmak üzereyken gözü namazını bitirsin diye beklediği muhatabına kaydı. Burhan kıyamdaydı. Niye baktığını bilemeden izlemeye başladı. Çok da yakın değildi ama kıraatını işitebiliyordu. Ne okuduğuna değil nasıl durduğuna dikkat kesildi. Bu tür bir nazar anında içine neyin salındığına hep dikkat kesilirdi. pıtrak gibi bitiveren hissiyatını gözle görülemeyen koku zerreciklerinin odanın içine hızla yayılmasına benzetirdi. Bakmayı görmeye dönüştüren belki de işte bu içinde uyanandı. Onu ne belirledi peki? Doğrusu bunu az düşünmemişti. Belirgin bir cevabı olduğu söylenemezdi ama bunun ne gözün gördüğü ne de zihnin düşündüğü olmadığından emindi. İçinde uyananı tetikleyenle nazar edilenin samimiyeti arasında muhakkak bir bağ vardı. O bağ nasıl kurulur, nazar bu işin neresinde ve nasıl yer alırdı? İşte bunlar muammaydı. Şimdilik. Huşuyla namaz kılmak böyle bir şey mi acaba? Burhan'ın selam vermeye hazırlandığını hissettiğinde kitabına geri döndü. Başını tekrar kaldırdığında gözleri karşılaştı. Sıcak bir tebessümle verdiği selamına Burhan, "Allahümme enteselamu ve minkeselam" diye mukabele etti. O seccadeyi toplarken genç zihninde beliren soruyu sordu. Huşu nasıl bir şeydi acaba? Nasıldır bilmem, tarif edilir mi? Bak, ondan da emin değilim. Tarif ettiğinde buharlaşan bir şey gibi gelir bana hep. Ama şunu biliyorum, insanlar arasında kadru kıymeti bilinmediği için kaldırılacak ilk ilimlerden bir tanesidir huşu. İlim mi? Ben hal olduğunu düşünmüştüm. Zaten bize ne olduysa ikisini ayırt etmeye başladığımız günden bu yana oldu. Genç o an Burhan'ın bize ne olduysa ifadesi sırasında yüzünden geçip giden ıstırabın tam böğrünün ortasına oturduğunu hissetti. Bize ne oldu? Halimizi kaybettik. İlim kaldırıldı çünkü. İlim yaşanan bir şey olmaktan çıktı. Tahsil, zihne mesafe kat ettirmek gibi anlaşıldı. Halbuki tahsil, zihnin de yardımıyla kalbi terfi ettirmekti. Okunan, yazılan ve tefekkür edilen kitapta, defterde ya da söze kalmaz. Hal olur talebeyi inkişaf ettirirdi. Talip ya da talebi olmak işte bu hali istemekti. Öğrendiğin, bildiğin değil, erdiğindi, bildiğini haz alarak hazmetmediğin, bu hazla eline, gözüne, yüzüne nur kılmadığın sürece okumanın bir kıymeti yoktu. Burhan bir kırıklık edasıyla elini salladı. Neyse, uzun mevzudur, geçelim. Genç ilgiyle dinliyordu aslında. Hayatı boyunca talebe olmak istemişti. Eğer olabilmişse ölünceye kadar da talebe kalmak isteyeceğinden hiç şüphesi yoktu. Öğrenmekle yaşamak arasındaki o vakıf olunamayan irtibatın da farkındaydı. Bildikleriyle amel edenlere bilmediklerinin öğretileceğini Allah vaat etmiyor muydu zaten? Yetip giden, muhtaç olunan idiyse onu konuşmaktan tabii ne olabilirdi? Burhan muhatabının gözünden kayıp giden o hüzün dalgasını hissetmiş gibi devam etti. Huşuydu değil mi mevzu? Genç başını salladı. Huşu, insanlar arasından kaldırılacak ilk ilimdir demiştik. Sahabe şöyle tarif etmiş, girersin kalabalık bir camiye, herkesi namaz kılar görürsün ama bir tane bile huşu sahibine rastlayamazsın. Genç, nedir huşu peki o zaman diye soracak oldu ama biraz önceki söz düştü aklına, tarif edilemeyen nasıl anlatılırdı ki? Huşu nedir bilinmez, zevk edilir ama hakkında bilinecek bir şey varsa şu olabilir. Huşuya ermek için ilgili her şeyin hakkını vermek gerekir. Namazla ilgili ne varsa, namazın içinde dışında erkan olarak ne tarif edilmişse hepsinin hakkını verir ve beklersin. Neyi beklersin? Huşunun verilmesini. Genç meselenin daha da açılmasını istiyor, bunun için bir şeyler söylemesi gerektiğini hissediyordu. Allahu Ekber diyerek elimizin tersiyle her şeyi attık ve girdik diyelim namaza. Burhan güldü. Çok geç kaldın. Niyet bahsiyle mi başlar? Hangi niyet olduğuna bağlı. Namaza niyet ediyoruz işte, onu kastediyorum. O da geç. Her şey abdeste niyetle başlar. Neyin abdestini aldığını düşünerek açacaksın musluğu, neyin abdestini alıyorsun? Birazdan son namazını kılacak olabilirsin. Eğer öyleyse bu da aldığın son abdesttir. her azana dokunuşunda o azanla artık bir daha günah işlemeyeceğini düşüneceksin. Ne vaktin ne de fırsatın olacak çünkü. Her azaya dokunup dökülen suyla bütün kirin, pasın ve günahının akıp gittiğini göreceksin. Genç güldü. Nasıl göreceğim? Dünyacı insanlar gördüğüne inanır. Ya biz? Sözünü tamamlarken muzipçe gözünü kırptı. Biz inandığımızı görürüz. Genç bu son duyduğuna zihninde hemen bir mim koymuştu bile. Burhan devam ediyordu. Bilincini koruyacaksın. Bu şuurla abdestin tamamlandığında artık huzura durabilecek bir temizliğe eriştiğini düşünebilirsin. Burhan o an gencin gözlerinin ta derinine baktı. Ama zinhar böyle düşünmeyeceksin. Çünkü huzura durmaz, huzura alınırsın. O yüzden dilinde istiğfar ve gönlünde namaz kılma iradesini yeşertip seni hazırlığa sevk edene karşı şükür duygusuyla seccadeni sereceksin. Niyet edip namaza başladıktan sonra duruşun çınar gibi sabit olacak. Duruşun da hakkını vereceğiz yani. Duruşun hakkı bedenin içindeki huzurun ritmine tabi olmasıdır. O ritmi kalp belirler. Kalp esas sahibinin huzurunda nefesini tutmuş beklerken senin nefesin de bir araya girer. Ayağa kalktı ve eliyle işaret ederek anlatmaya başladı. Gerilmeyeceksin. Huzurda huzurla duracak, bakana da huzur vereceksin. Çünkü dünyada iradeyle seçilebilecek en güzel hallerden birindesin. Gencin o an aklına Hakim'in bir duası geldi. Son nefesten bahis açtığı her zaman bir şekilde sözü getirip ettiği o duayı, Rabbimiz bizim canımızı ya sohbette, ya secdede, ya da cihat sırasında alsın. Burhan şimdi eğilmiş, rükû tarif ediyordu. Sırtın dümdüz olacak ama vücuduna yükleneceğim diye gönlünün huzurunu ihmal etmeyeceksin. Doğruldu. Rükûyla secde arası. Seni bir an gören hep ayakta duruyorsun zannedecek. Acele yok, itidal var. Buna ne diyor kitaplar? Tadil-i erkan. Evet, rükünlerin adaleti derim ben ona. Ne fazla ne az. Her azanın hakkını vereceksin. Ve en önemlisi içinin huzurunu gözlerinin disipliniyle sağlayacaksın. İyi anlaşılmasını istediği yerde bir parça es verirdi. Yine öyle yaptı. Gözlerin mıhlanmış gibi belli yerlerde duracak. Kıyamdayken secde yerine bakacaksın. Rükuda ayaklarının arasına, secdede secde yerine. Otururken dizlerinin arasına. Susmuştu. Genç araya girmek zorunda hissetti. Kelimelerini seçerek konuşuyordu. Böylece huşunun verilebileceğini umabiliriz, öyle mi? Burhan tebessüm etti. Başka şartlar da var. Kıraat mesela. Ne okudun? Anlamıyla bütünleşebildin mi? Kıraat kalbinin ritminde ahenkli bir iç ses miydi? Yoksa yanındakinin işitebileceği kadar dışa vurmuş, yoğunlaşmanı kolaylaştıracak bir dış ses mi? Burhan yine gözünü kırptı. Evet, hangisini tercih ederdin? Genç hiç düşünmediği bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi. Burhan'ın ikinci tavrı tercih ettiğine şahit olmuştu. Kendisi, küçükken camide kendisine çıkışan ihtiyardan bu yana namazda sadece dudakları kımıldıyordu. Tebessüm etti ve sustu. O akşam günlüğüne şu notu düştü. Huşu, her şeyin hakkını vermekse, kıraatın hakkı nedir? Kalp ritmine ayarlı bir iç akış mı, yoksa insanın kendisi, kendisiyle ilgili her şeyi ve en mühimi pusuda bekleyip durmakta olan düşmanı unutturacak kadar odağa yerleşmiş, yanındakinin duyacağı kadar bir dış ses mi? Doğrusu bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir. Kimi vardır iç alemindeki ritmin bozulmasına gökler bile rıza göstermez. Kimisi de vardır, dışındaki sesin tınısı düşmanın, düşman soyunun ve hatta kendi karanlık tarafı bile sindirir. Kendi hakikatine ermiş olan namazının kıvam ve kalite göstergesi olan huşuyla bilinir. Çünkü herkesin huşusu kendi rengindedir. Değerli dinleyenler, Lütfü Arslan imzalı, Herkesin Huşusu Kendi Rengindedir başlıklı Burhan'la Genç bölümünde yer alan yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Evet, Genç Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.